Ayrım 11.
Çünkü bu sonuncuların tümü de doğal olarak eş zamanlıdır. Öyleyse bengi şeyleri ve yasalarını anlamak için kullanılanların yanı sıra başka yardımlar da kullanılacaktır. Bununla birlikte burası böyle yardımların sayılacağı yer değildir. Ne de bunun yapmanın gereği vardır. Ta ki bengi şeylerin ve onların şaşmaz yasalarının yeterli bir bilgisini kazanıncaya dek. Ve duyularımızın doğası bizim için açıklık kazanıncaya dek. Kendimizi tekil şeylerin bilgisini aramaya vermeden önce tümü de bize duyularımızı kullanma yolunu öğretmeye eğilimli yardımlardan söz etmek ve değişmez kural ve düzenlemeler altında araştırmamızın nesnesini belirlemek için yeterli olabilecek belli deneyler yapmak yerinde olacaktır. Öyle ki buradan onun bengi şeylerin yasalarından hangisinin altında üretildiğini çıkarsayabilelim ve yeri geldiğinde göstereceğim gibi en iç doğasına ilişkin bir içgörü kazanabilelim. Burada amacıma geri dönersek, yalnızca bengi şeylerin bilgisine erişebilmemiz için ve onların yukarıda saptanan koşullara göre tanımlarını oluşturmak için zorunlu görülen şeyleri ortaya koymaya çalışacağım. Bu amaçla daha önce yukarıda belirtilmiş olanı anımsamalıyız. Eşdeğişle anlık kendini herhangi bir düşünceye, onu yoklamak ve ondan uygun bir düzen içinde geçerli olarak çıkarsanabilecekleri çıkarsamak için verdiği zaman, bu düşüncede yatabilecek herhangi bir yanlışlık, eğer düşünce yanlışsa ortaya çıkarılacaktır. Ama eğer düşünce gerçekse, anlık ondan gerçeklikler çıkarsamak için kesintisizce ve kolayca ilerleyecektir. Bu, yineliyorum, amacımız için zorunludur. Çünkü düşüncelerimiz başka hiçbir temel tarafından belirlenemez. Öyleyse eğer tüm şeylerin en ilkini ya da kökenini araştırmayı istiyorsak, düşüncelerimizi ona yöneltecek belli bir temel sağlamak zorunludur. Dahası yöntem düşünsel bilginin kendisi olduğu için düşüncelerimi yönetmesi gereken bu temel gerçekliğin biçimini oluşturan şeyin bilgisinden ve anlığın özelliklerinden ve güçlerinin bilgisinden başka bir şey olamaz. Çünkü bu bir kez kazanıldığı zaman elimizde kendisinden düşüncelerimizi çıkarsayabileceğimiz bir temel ve sahası izin verdiği ölçüde anlığın bengi şeylerin bilgisine erişmesini sağlayabilecek bir yol olacaktır. Anlıksal güçlerin düzeyi dikkate alınmak üzere. Eğer ilk bölümde gösterdiğimiz gibi gerçek iddialar oluşturmak düşüncenin doğasına aitse, burada anlığın yetileri ve gücü ile denmek istenen şey araştırılmalıdır. Yöntemimizin başlıca bölümü olanaklı olduğu ölçüde anlığın güçlerini ve doğasını anlamaktır. Öyleyse yöntemin ikinci bölümünde ileri sürülen gözlemlere göre bu yargıları zorunlu olarak düşüncenin ve anlığın tanımının kendisinden çıkarmamız gerekir. Ama tanımlar bulmak için herhangi bir kuralımız olmadığı sürece ve doğanın ön bir bilgisini olmaksızın ya da anlığın ve gücünün bir tanımı olmaksızın böyle kuralları ortaya koyamayacağımız için bundan şu çıkar ki ya anlığın tanımı kendinde açık olmalıdır ya da hiçbir şey anlayamayız. Gene de bu tanım kendinde saltık olarak açık değildir. Bununla birlikte özellikleri anlak yoluyla kazandığımız her şey gibi daha önceden doğası bilinmedikçe açık ve seçik olarak bilinemeyeceği için anlığın tanımı eğer açık ve seçik olarak bildiğimiz özelliklerine dikkat edersek kendini açıkça gösterir. O zaman burada anlığın özelliklerini sıralayalım, onları yoklayalım ve araştırma için bizde doğuştan olduklarını bulduğumuz araçları tartışarak başlayalım. Anlığın birincil olarak gözlediğim ve açıkça anladığım özellikleri şunlardır. 1. Pekinlik içerir. Başka bir deyişle şeylerin edimsel olarak tıpkı onda öznel olarak kapsandıkları gibi olduklarını bilir. 2. Belli şeyleri algılar ya da kimi iddiaları saltık olarak kimi iddiaları ise başkalarından oluşturur. Böylece nicelik iddiası başka herhangi bir düşünceye dikkat etmeksizin saltık olarak oluşturur. Ama devim iddialarını nicelik iddiasını dikkate almaktan başka türlü oluşturmaz. 3. Anlığın saltık olarak oluşturduğu iddialar bir sonsuzluk anlatır. Belirli iddiaları ise başka iddialardan oluşturur. Böylece nicelik iddiasını nedeni aracılığıyla algılandığında o zaman niceliği belirler. Örneğin Bir cisim bir yüzeyin devimi tarafından, bir yüzey bir çizginin devimi tarafından ya da bir çizgi bir noktanın devimi tarafından oluşturuluyor olarak algılandığı zaman. Gene de tüm bu algılar niceliği anlamaya değil ama yalnızca onu belirlemeye hizmet ederler. Bu onları bir bakıma devim tarafından oluşturuluyor olarak tasarlamamız ve gene de bu devimin nicelikte algılanmadıkça algılanmaması olgusundan açıktır. Giderek devimi sonsuz bir çizgi oluşturacak denli uzatabiliriz ki sonsuz bir nicelik iddiası taşımadıkça hiç kuşkusuz bunu yapamazdık. 4. Anlak olumlu iddiaları olumsuz iddiaları oluşturmadan önce oluşturur. 5. Şeyleri süre koşulu altında olmaktan çok belli bir bengelik biçimi altında ve sonsuz bir sayıda algılar. Ya da daha doğrusu şeyleri algılamada sayılarına ya da sürelerine dikkat etmezken buna karşı onları imgelerken onları belli bir sayı, süre ve nicelik altında algılar. 6. Açık ve seçik olarak oluşturduğumuz iddialar öyle bir yolda doğamızın biricik zorunluluğundan geliyor görünürler ki yalnızca bizim gücümüze saltık olarak bağımlı görünürler. Karışık iddialar açısından durum bunun karşıtıdır. Bunlar sık sık istencimize karşı oluşurlar. 7. Anlık şeylerin anlığın başka iddialardan oluşturduğu iddialarını birçok yolda belirleyebilir. Böylece örneğin bir elipsin düzlemini tanımlayabilmek için iki özdek çevresinde devinecek bir ipe bağlı bir nokta tasarlar ya da yine verili bir doğru çizgiyle her zaman aynı değişmez ilişki içinde olan bir noktalar sonsuzluğu tasarlar. Ya da eğim açısının koninin tepe açısından daha büyük olacağı bir biçimde eğik bir düzlem tarafından kesilen bir koni tasarlar ya da sonsuz sayıda başka tasarım yollarına başvurur. 8. İddialar herhangi bir nesnenin eksiksizliğini ne denli anlatırlarsa kendileri de o denli eksiksizdirler. Çünkü küçük bir kilise tasarı üreten bir sanatçıya görkemli bir tapınak üreten biri denli hayranlık duymayız. Düşünceyle ilgili sevgi, sevinç gibi şeylerin geri kalanını irdelemek için durmuyorum. Bunlar şimdiki amacımızın açısından önemsizdir. Ve giderek anlak daha önceden algılanmış olmadıkça kavranmaları bile söz konusu değildir. Algı uzaklaştırıldığı zaman tüm bunlar da onunla birlikte ortadan kalkarlar. Yanlış ve uydurma iddiaların kendilerinde onların yanlış ya da uydurma olarak adlandırılmalarına neden olan olumlu hiçbir şey yoktur. Birçok kez gösterdiğimiz gibi. Bunlar yalnızca bilgi eksikliğinden ötürü böyle adlandırılırlar. Öyleyse genel olarak yanlış ve uydurma iddialar bize düşüncenin özünü ilgilendiren hiçbir şey öğretmezler. Tersine bu az önce sıralanan olumlu özelliklerden aranmalıdır. Başka bir deyişle kendisinden bu özelliklerin zorunlu olarak doğacakları belli bir ortak temel saptamamız gerekir. Öyle ki bu verildiği zaman özellikler de zorunlu olarak verilirler ve ortadan kaldırıldığı zaman onlar da onunla birlikte ortadan kalkarlar. İncelemenin geri kalanı yitiktir. Monadoloji. Burada sözünü edeceğimiz monat, bileşiklere giren yalın bir tozdan başka bir şey değildir. Yalın ise parçası olmayandır. Bileşik tozlar olduğuna göre yalın tozlar da olmalıdır. Çünkü bileşik olan yalın olanın bir yığınından ya da toplağından başka bir şey değildir. Ama şimdi hiçbir parçanın olmadığı yerde ne uzam, ne beti, ne de bölünme olanaklıdır. Bu monatlar öyleyse doğanın gerçek atomları ve tek bir sözcükle şeylerin öğeleridir. Çözülmelerinden de korkmamak gerekir. Ve yalın bir tozun doğallıkla yok edilebilmesine olanak verecek tasarlanabilir hiçbir yol yoktur. Aynı nedenle tasarlanabilir hiçbir yol yoktur ki yalın bir tozun doğallıkla ortaya çıkmasına olanak versin. Çünkü yalın toz bileşim yoluyla oluşturulamaz. Öyleyse denebilir ki monat ancak birdenbire ortaya çıkabilir ya da sonlanabilir. Eşdeğişle ancak yaratılma yoluyla başlayabilir ve ortadan kaldırılma yoluyla sonlanabilir. Buna karşı bileşik olan parça parça ortaya çıkar ya da parça parça sonlanır. Dahası bir monadın başka herhangi bir yaratık tarafından kendi içinde nasıl başkalaştırılabileceğini ya da değiştirebileceğini açıklamanın bir yolu da yoktur. Çünkü onda hiçbir şey yer değiştiremez ve giderek onda uyarılabilecek, yönlendirilebilecek, arttırılabilecek ya da azaltılabilecek hiçbir devin bile tasarlanamaz. Buna karşı parçalar arasında sık sık bir değişimin olanaklı olduğu bileşiklerde durum çoğu kez böyledir. Monatların bir şeyin içeri ya da dışarı geçebilmesine izin veren pencereleri yoktur. İlinekler ne kendilerini tözlerden koparabilirler ne de onların dışında dolaşmaya çıkarlar. Bir zamanlar skolastiklerin duyulur evrensellerinin yaptıkları gibi. Öyleyse dışarıdan ne töz ne de ilinek bir monadın içine girebilir. Gene de monatların belli nitelikleri olmalıdır. Yoksa birer varlık bile olamayacaklardır. Ve eğer yalın tözler kendilerini nitelikleri yoluyla ayırt etmeselerdi, şeylerde herhangi bir değişiklik saptamanın hiçbir yolu olmazdı. Çünkü bileşikte bulunan yalnızca onun yalın bileşinlerinden türeyebilir. Eğer monatlar niteliksiz olsalardı, birbirlerinden ayırt edilemezlerdi. Çünkü onlarda nicel ayrım diye bir şey yoktur. Ve buna göre uzayın baştan sona doluluğu varsayıldığında, her bir yer devim durumunda her zaman yalnızca önceki içeriğine eşdeğer olanı kazanır ve şeylerin bir durumu bir başkasından ayırt edilemez olurdu. Yine her monat başka her birinden ayrı olmalıdır. Çünkü doğada hiçbir zaman biri eksiksiz olarak öteki gibi olan ve aralarında bir iç ayrım ya da içsel bir belirlilik üzerine dayalı bir ayrım bulmanın olanaksız olduğu iki varlık yoktur. Dahası yaratılmış her varlığın ve dolayısıyla yaratılmış monadın da değişime konu olduğunu ve üstelik bu değişimin her birinde sürekli olduğunu sorgusuzca kabul ediyorum. Söylenmiş olanlardan monadların doğal değişimlerinin bir iç ilkeden geldiği çıkar. Çünkü bir dış nedenin içlerinde hiçbir etkisi olamaz. Ama bu değişim ilkesinin dışında bir de değişenin bir ayrıntısı olmalıdır ki bir bakıma yalın tözlerin tikellik ve türlülüğünü oluşturur. Bu ayrıntı zorunlu olarak birimdeki ya da yalın olandaki bir çokluğu kapsar. Çünkü tüm doğal değişimler dereceli olarak yer aldığı için bir şeyler değişirken başkaları kalır. Buna göre yalın tözde bir değişiklikler ve ilişkiler çokluğu olmalıdır. Üstelik kendisi parçalardan oluşmuş olsa da. Birimdeki ya da yalın tözdeki bir çokluğu kapsayan ve temsil eden geçici durum algı denilen şeyden başkası değildir ki daha sonra görüleceği gibi tam algıdan ya da bilinçten ayırt edilmelidir. Bu konuda kartezyenler çok eksiktirler. Çünkü bilincinde olmadığımız algıları hiçe sayarlar. Bu onları yalnızca anlıkların monatlar oldukları ve ne hayvan ruhlarının ne de başka entelektlerin olmadığı inancına götürürdü. Ve böylece sıradan kafa yapısıyla anlaşarak uzun süreli bir baygınlık durumunu tam olarak ölümle karıştırdılar. Ve sonunda yine bedenden bütünüyle ayrı ruhlarla ilişkin skolastik önyargı ile anlaştılar. Ve giderek ruhların ölümlülüğü görüşünde dengesiz kafaları bile doğrular oldular. Bir algıdan bir başkasına değişimi ya da geçişi üreten içsel ilkenin eylemini isteme denebilir. Hiç kuşkusuz istek yöneldiği bütün algıya her zaman tam olarak erişemez. Ama her zaman onun bir bölümünü elde eder ve yeni algılara erişir. Bilincinde olduğumuz en küçük düşüncenin kendi içinde nesnedeki bir türlülüğü kapsadığı bulduğumuz zaman yalın tözdeki çokluğun bir deneyimini ediniriz. Böylece ruhun yalın bir töz olduğunu kabul eden herkes monattaki bu çokluğu da kabul etmelidir. Ve sözlüğündeki Rorarius girişinde yapmış olduğu gibi Bayle'ın bunda herhangi bir güçlük bulmaması gerekirdi. Dahası algının ve ona bağımlı olanın düzeneksel olarak eşdeğişle betiler ve devimler yoluyla açıklanamaz oldukları kabul edilmelidir. Ve eğer düşünecek, duyumsayacak ve algılayacak bir yolda yapılmış bir makine varsayılacak olsa aynı oranları koruyarak öyle bir yolda büyümüş olarak tasarlanabilir ki bir değirmene girer gibi içine girilebilir. Bu böyle kabul edildiğinde içini yokladıktan sonra yalnızca birbirini iten parçalar buluruz. Ama hiçbir zaman bir algının açıklamasını sağlayacak bir şey değil. Böylece algı bir bileşikte ya da bir düzenekte değil ama yalın bir tözde aranmalıdır. Dahası yalın bir tözde bundan, eşdeğişli algılardan ve değişimlerinden başka hiçbir şey bulunamaz. Yalın tözlerin içsel eylemleri yalnızca bundan oluşabilir. Tüm yalıntı özler ya da yaratılmış monadlara entelekiler denebilir. Çünkü kendilerinde belli bir eksiksizlik taşırlar. Belli bir yeterlilikleri vardır ki onları içsel etkinliklerinin kaynakları ve böylece deyim yerindeyse cisimsel olmayan özedimliler, otomatlar yapar. Eğer yukarıda açıkladığım genel anlamda algıları ve istekleri olan her şeye ruh adını vereceksek, o zaman tüm yalıntı özlere ya da yaratılmış monatlara ruhlar denebilir. Ama gene de duygu yalın bir algıdan daha öte bir şey olmadığı için sanırım genel monatlar ya da entelekiler adı yalnızca algıları olan yalıntı özlere yeterli olmalı ve ruhlar adı ise yalnızca algıları daha seçik ve belleğin eşliğinde olanlara verilmelidir. Çünkü deneyim yoluyla hiçbir şey anımsamadığımız ayırt edilebilir. Hiçbir algımızın olmadığı bir durumu biliriz. Örneğin bir baygınlık geçirdiğimiz ya da derin düşsüz bir uykuya yenik düştüğümüz zaman olduğu gibi. Ruh bu durumda yalın bir monattan belirgin bir ayrım gösteremez. Ama bu durum sürmediği ve ruh kendini ondan çıkarsadığı için ruh yalın bir monattan daha çoğu olan bir şeydir. Ve bundan bu durumda yalın tözün hiçbir algısının olmadığı sonucu çıkmaz. Aslında bu sözde edilen nedenlerden ötürü olanaklı değildir. Çünkü yok olamaz ama belli bir etkilenim olmaksızın var olmayı da sürdüremez. Ve bu etkilenim onun algısından başka bir şey değildir. Ama içlerinde hiçbir şeyin açıkça ayırt edilemediği küçük algıların büyük bir çokluğu bir araya geldiği zaman kişi sersemler. Tıpkı aynı yönde sürekli olarak ard arda birçok kez döndüğümüz zaman bir baş dönmesinin ortaya çıkması gibi ki bayılmamıza neden olabilir ve şeyleri ayırt etmemizi önler. Ölüm hayvanları bir süre için bu duruma sokabilir. Bir yalıntı özün her şimdiki durumu doğallıkla önceki durumunun bir sonucudur. Tıpkı onda şimdinin geleceğe gebe olması gibi. Böylece baygınlıktan uyanan biri algılarının bilincinde olduğuna göre uyanmadan hemen önce algıları olmuş olmalıdır. Üstelik onların bilincinde olmasa bile. Çünkü bir algı doğallıkla ancak bir başka algıdan doğabilir. Tıpkı bir devimin doğallıkla ancak başka bir devimden gelebilmesi gibi. Böylece açıktır ki eğer algılarımızda belirgin hiçbir şey, deyim yerindeyse öne çıkmış ve çok çarpıcı hiçbir şey olmamış olsaydı, her zaman bir baygınlık durumunda kalırdık. Bütünüyle yalın monatların durumu budur. Doğanın hayvanlara da böyle yüksek algılar verdiğini görürüz. Çünkü onları sayısız ışık ışınlarını ya da havanın sayısız dalgalanmalarını toplayan ve böylece onları birleştirerek daha büyük bir etki yaratmalarını sağlayan örgenlerle donatır. Kokuda, tatta ve dokunmada ve belki de bilmediğimiz bir dizi başka duyuda buna benzer bir şey yer alır. Ve ruhta geçenlerin bedensel örgenlerde yer alanların nasıl temsil edildiğini şimdi açıklayacağım. Bellek ruha usa öykünen ama ondan ayırt edilmesi gereken bir ardışlık türü sunar. Böylece hayvanların onlara çarpan ve önceden bir algısını edinmiş oldukları bir şeyi algıladıkları zaman belleklerindeki tasarım aracılığıyla bu önceki algıdaki şey ile bileşmiş olanı beklemeye yöneldiklerini ve önceden olana benzer duygular taşımaya başladıklarını görürüz. Örneğin köpeklere bir sopa gösterildiğinde onlarda yaratmış olduğu acıyı anımsar ve havlayıp kaçarlar. Ve onları etkileyen ve devindiren imgenin gücü önceki algıların ya büyüklüğünden ya da çokluğundan gelir. Çünkü çoğu kez güçlü bir izlenim uzun süreli bir alışkanlık ile ya da çok sayıda ve sık sık yineleyen sıradan algı ile bütünüyle aynı etkiyi yaratır. Algılarının ardışıklığı yalnızca bellek ilkesinden ötürü olduğu sürece insanlar hayvanlar gibi davranırlar ve yöntemleri kuramdan yoksun ve salt kılgıya dayalı görgül doktorları andırırlar ve aslında eylemlerimizin dörtte üçünde görgücülerden başka bir şey değilizdir. Örneğin yarın yine gündüz olacağını beklediğimiz zaman bunu görgül olarak yaparız çünkü şimdiye dek hep öyle olmuştur. Bu konuda usulüyle yargıda bulunan yalnızca gök bilimcidir. Ama bizi salt hayvanlardan ayırt eden ve bize usu ve bilimleri vererek bizi kendimizin ve Tanrı'nın bilgisine yükselten şey zorunlu ve bengi gerçekliklerin bilgisidir. Ve bizde ussal ruh ya da anlık adı verilen şey budur. Yine zorunlu gerçekliklerin bilgisi yoluyla ve onların soyutlamaları yoluyla derin düşünme eğitimlerine yükselebiliriz ki bunlar yoluyla ben denilen şeyi düşünür ve şunun ya da bunun bizde olduğunu görürüz. Ve böylece kendimizi düşünmekle varlığı, tözü, yalın olanı ve bileşik olanı, özdeksel olmayanı ve Tanrı'nın kendisini de düşünürüz. Çünkü bizde sınırlı olanı onda sınırsız olarak kavrarız ve bu derin düşünme edimleri uslanmamızın başlıca nesnelerini sağlar. Uslanmalarımızın iki büyük ilke üzerine dayanır. Biri çelişki ilkesi üzerine ki onun aracılığıyla bir çelişki içerenin yanlış olduğu ve yanlış olana karşıt ya da çelişkili olanın gerçek olduğu yargısında bulunuruz. Öteki yeterli neden ilkesi üzerine ki onun aracılığıyla yeterli bir nedeni olmadıkça hiçbir olgunun gerçek ya da var olarak hiçbir bildirimin doğru olarak görünmeyeceğini, niçin başka türlü değil de böyle olması gerektiğini düşünürüz. Üstelik bu nedenler bizim tarafımızdan genellikle bilinemeseler de. Yine iki türlü gerçeklik vardır. Uslamlama gerçeklikleri ve olgu gerçeklikleri. Uslamlama gerçeklikleri zorunludur ve karşıtları olanaksızdır. Ve olgu gerçeklikleri olumsaldır ve karşıtları olanaklıdır. Bir gerçeklik zorunlu olduğu zaman nedeni onu sonunda ilksel olanlara ulaşıncaya dek daha yalın düşüncelere ve gerçekliklere ayrıştıran çözümleme yoluyla bulunabilir.